Efendim Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizlerle yeni bir dergiyle birlikteyiz. Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2015 sayısı çıktı ve raflardaki yerini aldı. Altınoluk bu ay Derya Gönüllü Olmak kapağıyla çıkmış. Değerli dinleyiciler, ailede, hizmette, siyasette, ticarette Müslüman yüreğinin kıvamı Derya Gönüllü Olmak kapak konusu bu ayki Altınoluk'un. Ve bu son sayıdan Derya Gönüllü Olmak başlıklı kapağı da ismini veren Ahmet Taş Getiren'in kaleminden bu yazıyla programımıza başlıyoruz. Güzel ahlaklı, geniş yürekli, derya gönüllü ol. Bu sözü Altın Öğütler isimli eserimizi hazırlarken Muhammed Ebu Zehra'nın Ebu Hanife isimli kitabından almış ve o kitapta o bölümün başlığına koymuştuk. Bu söz Ebu Hanife'nin talebesi Yusuf bin Halid Semti'yi Basra'ya gönderirken ona verdiği öğütlerden ibaretti. Bir müminin insan ilişkileri çerçevesini oluşturmaktaydı. Ebu Hanife Hazretleri, derya gönüllü olmak ne demek, bu sözün içi nasıl dolar sorusuna da cevap veriyordu. Altın Öğütler kitabımızda ayrıca Ebu Hanife'nin öğütlerinin daha geniş bir kısmı Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinden alınarak da sunulmuştur. Biz burada Muhammed Ebu Zehra'nın Ebu Hanife kitabında yer verdiği bölümü sizlerle paylaşacağız. Hazret talebesine şunları tenbih ediyor. Bilmiş ol ki insanlarla iyi geçinmezsen onlar sana düşman kesilirler. Velev ki anan baban bile olsa senden hoşlanmazlar. Akrabandan olmayan bir cemaatle iyi geçinirsen sana ana baba olurlar. Şimdi gözümün önünden şöyle geçiyorsun. Basra'ya gidiyorsun. Onlara muhalefete başlıyorsun. Aralarına karışmıyorsun. Sen onları terk ediyorsun. Onlar da seni terk ediyorlar. Sen onlara sövüyorsun, onlar da sana. Sen onları dalalette addediyorsun, onlar da seni dalalette sayıyorlar. Böyle yaparsan bu hem sana hem bize bir leke olur. Onlardan kaçmak istersin. Bu akıl işi değildir. Zira hoş geçinmek gereken yerde müdaraat yapmayan akıllı sayılmaz. Basra'ya girdiğin zaman insanlar seni karşılar ve ziyaret ederler. Senin kadrini bilirler. Herkese mertebesine göre itibar et. Şeref ehline ikramda bulun. İlim ehlini büyük tanı. Üstadlara hürmet göster. Gençlerle latife yap. Avamla yakından görüş. Facirlere müdaraat göster. Hayırlı kimselerle arkadaşlık yap. Sultana lakaytlık gösterme. Kimseyi hakir görme. Mürüvvette kusur etme. Sırrını kimseye açma. Denenmedikçe kimsenin dostluğuna güvenme. Alçak ve hasis olan kimseyle dost olma. Sefihlerle düşüp kalkma. Hoş geçin. Sabırlı ve mütehammil ol. Güzel ahlaklı, geniş yürekli, derya gönüllü ol. Elbisen temiz ve yeni olsun. Binek atın iyi olsun. Güzel kokular kullan. Yemek yedirmekte çok cömert ol. Herkesi doyur. Bahil ve cimri kimse asla başa geçip efendi olamaz. Halkın ahvalini araştırıp öğrenen adamların olsun. Bir fitne ve fesat duydun mu, onu ıslaha koş. Bir yerde salaha yüz tutmuş iyi işler duydun mu, onları da artır. Seni ziyaret edenleri de, etmeyenleri de sen ziyaret et. Sana ister iyilik yapsınlar, ister kötülük. Sen herkese daima iyilik yap. Her vakit iyilikte bulun. Affet, bazı şeylere göz yum. Sana eziyet veren şeyi terk et. Hakkı yerine getirmeye çalış. Arkadaşlarından hastalananları kendin ziyaret et. Göremediklerinin ahvalini soruştur. Sana gelmeyenlerle sen alakadar ol. Elinden geldiği kadar insanlara sevgi göster. Herkese selam ver, isterse aşağı kimseler olsun, başkalarıyla bir mecliste toplanır veya bir mescitte beraber bulunur da aranızda bazı meseleler münakaşa edilirse ve senin bildiğine muhalif bir şeyler söylerlerse, sen onlara muhalefet gösterme. Şayet sana da sorarlarsa, onların bildiği gibi haber ver. Sonra bu hususta şöyle şöyle başka kabil de vardır, delili de şudur diyerek kendi bildiğini söyle. Böylelikle seni dinlerler ve senin ilinde dereceni anlarlar. Eğer bu kimin kavli diye sorarlarsa, bazı fukahanın kavli de. Bu hal böylece devam ederse alışırlar. Senin kadrini bilirler ve senin mevkiin yükselir. Sana gelenlerin hepsine bir nevi ilim göster. Her biri senden bir şey bellemiş olsun. Onlara kıymetli bilgiler ver. Ehemmiyetsiz şeylerle uğraşma. Onlarla arkadaş gibi ol. Hatta bazen şaka yollu latifeler bile yap. Zira dostluk ve samimiyet ilme devamı sağlar. Onlara ara sıra yemek yedir. Onların hacetlerini gör. Kadirlerini bil. Kusurlarına göz yum. Onlara yumuşak davran. Hoş muamele et. Onlardan hiçbirine can sıkıntısı ve bezginlik gösterme. Kendini onlardan biriymiş gibi tut. İnsanlara onların yapmaya alışık olmadıkları bir şeyi teklif etme. Onların beğendikleri şeyi sen de beğen. Onlara daima iyi niyet göster. Doğruluk yap. Kibiri bir yana bırak. Sana gadir etseler de sen sakın gadretme. Sana hıyanet etseler de sen emaneti yerine getir. Vefadan ayrılma. Takvaya sarıl. Her din erbabına muaşeretleri veçile muaşerette bulun. Hani bir söz var ya, İslam alimlerinin bütün kitapları bir kitabı anlamak içindir diye. Bu sözü şöyle çoğaltabiliriz. İslam alimlerinin bütün sözleri de o kitaba şerh, tefsir ve Resul-ü Ekrem'in üsve-i hasene vasfını tasvir niteliğindedir. Belki şunu da söyleyebiliriz. Müminin İslam şahsiyetini kuşanma gayretlerinin tamamı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın güzelliklerini hayatına taşımaktan ibarettir. Şu ayet Uhud Savaşı'nda Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe-i kiram arasında savaş müzakereleri sırasında ortaya çıkan bazı farklılaşmalar üzerine inzal buyurulmuştur. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Resulullah orada peygamberdir, devlet başkanıdır, komutandır. Resulullah'ın risalet hayatının belki de en çetin safhasının yaşandığı yer olan Uhud'da bu üç vasıf da kendi muhtevasıyla devreye girecektir. Görüyoruz ki o muhteva Allah'ın rahmetiyle buluşmak, onun sonucu yumuşak davranmak, affetmektir ve o davranışın da özünde kaba ve katı yürekli olmamak vardır. Hangi meselede ve hangi seviyede olursa olsun yönetilen kimselerle istişare bu yürek vasfıyla yapılacaktır. Ayetin sonundan anladığımıza göre bu yürek vasfının özünde de karar ve azim süreçleri en iyi şekilde işledikten sonra Allah'a tevekkül hassasiyeti bulunacaktır. Allah'a tevekkül hassasiyeti ise insana her şeyi kendi kudretinle çözebilecek güce sahip değilsin. Her işte Allah'ın nihai kudretini ve belirleyiciliğini unutma. Onun için büyük küçük her türlü kararın nihai hükmünü Allah'a bırak ki ona teslimiyetin ecrini, bereketini bulasın bilincini taşır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bir yandan sade bir insan olmak, diğer yandan Risalet gibi son derece çetin bir görevi ifa etme süreci içinde, engelleri böyle bir kalbi sekinet içinde aştığına şahit olmaktayız. Mekke hayatını düşünün. İlk tebliğ yıllarında akrabaları tarafından dışlanmaları, boykotları düşünün. Kendisine inananların en ağır işkencelere, göçlere maruz bırakıldığını, sığınacak bir dal kalmadığını, ölüm tehdidini, memleketi terk etmek zorunda kaldığını, Medine hayatında savaşları, galibiyetlerin, mağlubiyetlerin bizzat müminlerin safında meydana getirdiği duygusal iniş çıkışları göğüslemeyi düşünün. Hazreti Hamza gibi, Mus'ab gibi Resulullah'ın kalbinde derin sevgilerle var olan Uhud şehitlerinin yüreğinde açtığı yarayı düşünün. Ganimet mallarının dağıtımında ilk müminler arasında ortaya çıkan gerilimleri düşünün. Peygamberimizin aile hayatında meydana gelen ve onun gönül dünyasını etkileyen insani hareketlenmeleri düşünün. Ümmetin geleceğine yönelik endişelerin, Peygamberimizin yüreğine yansımalarını düşünün. En mahrem alanlarına kadar, neredeyse bütün hayatı göz önünde bulunan bir insan olarak, sevgisi, önderliği hep yükselerek yaşanmış bir 23 yıllık ömür. O kalbi sekinetin eseri olabilir. Müminden beklenen de Allah Resulü'nün kalbi hayatından kendi kalbi hayatına iz düşümler taşıyabilmektir. İnsan olarak da Resul-i Ekrem Efendimiz'de ayniyetlere sahibiz. İş güç sahibi oluruz. Kazanırız, harcarız, evleniriz, çoluk çocuğa kavuşuruz, insanlarla binlerce çeşitli ilişki kurarız. Mümin olarak da Resul-i Ekrem'le ayniyetleri bulmakla yükümlüyüz. İnanırız, mümince bir hayat yaşarız. İslam'ı ikinci bir insana taşımak anlamına tebliğ sorumluluğunu yükleniriz. Bütün bunlar da bir kalbi kaliteyi zaruri kılar. Resulullah'ın kalbi mukavemetine aynı kıvamda sahip olamasak da, hem sade insan olarak hem kulluk bilinci içinde emaneti taşımaya hazır bir kalbe sahip olabilmek ulaşılması gereken bir hedef olmalıdır. Dışlayan bir kalple hayat içinde yürümek son derece zordur. Aile kurmak zordur. Evladu iyalle saadet içinde yaşamak zordur. İş hayatında ilişkileri sağlıkla sürdürmek zordur. Yönetici olunduğunda emrimiz altındakilerden verim almak zordur. Devlet yönettiğimizde halkımızla ve emrimiz altındakilerle huzuru bulmak zordur. Bir inanç topluluğu içinde sekinet ortamı inşa etmek zordur. Elhasıl katı kalpli olmak insicam değil, infiradın kaynağı olacaktır. Ahenkli bir buluşmanın değil, savrulmanın kaynağı yani. Allah Teala buyuruyor: Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Hayatta her zaman düzgün insanlarla karşılaşılmaz. Dünyadaki varoluş sorumluluğunun farkında olmayan cahiller her zaman bulunacaktır. Onlara karşı bile müminin vasfı selamla mukabeledir. Selam diyebilmek selamette bir kalbin eseridir. Arı, duru, sekinete ulaşmış, onu öldürmeye geleni diriltebilecek vüs'atte, dirilikte bir gönüle yani. Ne diyelim? Rabbimiz her birimize böyle bir gönül kıvamı lütfetsin. Değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin Şubat sayısından, son sayısından Ahmet Taş getiren imzalı Derya Gönüllü Olmak başlıklı, aynı zamanda derginin kapağına da konu olan bu güzel yazıyı paylaşmaya çalıştık sizinle. Yine aynı sayıdan başka bir yazıyla devam ediyoruz. Sesli Dergi'ye bu kez Doktor Adem Ergül'ün Huzur Bulan, Huzur Veren Derya Gönüller başlıklı yazısını aktarıyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle göğüslerin genişlemesi ve daralmasından bahseder. Bu manada şerh-i sadr ve dıyk-u sadr ifadelerini kullanır. Bu halin imanla ve İslam'la ilişkisi üzerinde durur. İslam'a açılan gönüllerin Rablerinden bir nurla aydınlandıkları ve endişelerinin izale edildiğine dikkat çeker. Sözlükte açmak, genişletmek ve kapalı bir ifadeyi açıklamak gibi manalara gelen şerh kelimesi, sadra izafe edildiğinde Rağıp el-İsfahani'nin ifadesiyle ilahi bir nur ve sekinetle göğsün açılması ve genişlemesi anlamına gelir. Fakirlik, cimrilik ve iç sıkıntısını ifade etmek için kullanılan dıyk kelimesi ise daralmak, sıkışmak ve bunalmak anlamında kullanılır. Kelime sadra izafe edildiğinde de iç sıkıntısı, stres, hüzünlenme, gam ve kederle dolma gibi manalara delalet eder. Gönül genişliği ve darlığı meselesi, öncelikle iman ya da inkar açısından kalp yolunun açılması veya daralması olarak değerlendirilebilecek bir konudur. Diğer bir ifadeyle, kalbi örten inkar perdesinin açılıp iman nurunun kalbe girmesi şerh-i sadr, kalbin inkar günahıyla örtülü kalması dıyk-ı sadrıdır. Nitekim Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi sadrını iyice daraltır ayeti bu manaya açıkça delalet etmektedir. Dış etkiler sebebiyle daralan gönlü ferahlatıp rahatlatmak da şerh-i sadrın bir çeşidi olarak mütalaa edilebilir. Nitekim inkarcıların dedikoduları ve davranışları sebebiyle Hazreti Peygamber'in göğsünün daraldığını bildiren Yüce Allah, Nebisinin gönlüne ferahlık vermek için şu tavsiyede bulunur. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. Binaenaleyh, Hazreti Peygamber'in gönlünün sıkıntı ve hüzünlerden arındırılıp ferah ve huzura eriştirilmesi bir nevi şerh-i sadrıdır. Bu sebeple olmalıdır ki, ey Peygamber, biz senin için göğsünü açıp genişletmedik mi? Ayeti, sıkıntı ve hüzünlerden kurtarıp rahatlatmadık mı? Şeklinde de yorumlanmıştır. İmanlı bir gönülde meydana gelen bu çeşit sıkıntı ve ferahlıkları, kaps yani daralma ve bast yani genişleme terimleriyle ifade etmek de mümkündür. Daha çok tasavvufi bir kavram olarak bilinen kaps ve bast kelimeleri Kur'an'ın şu ayetinde birlikte zikredilmiştir. Darlık veren de, bolluk, genişlik veren de Allah'tır. Şerh-i sadr olarak değerlendirilebilecek bir diğer konuda endişelerin giderilmesi, telaş ve heyecanın kaybolup istikrar ve huzurun gönülde yerleşmesi hadisesidir. Hazreti Musa'nın "Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır ve dilimdeki düğümü çöz" duası bu manada bir şerh-i sadrıdır. Nitekim o bir defasında da "Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor. Dilim açılmıyor. Onun için Harun'a da elçilik ver." talebinde bulunmuştur. Bu anlamda şerh-i sadr, kişinin gönlünün tatmin edilmesiyle tahammül gücünün artırılması şeklinde açıklanabilecektir. Gönül darlığı hayatı cehenneme çevirirken, gönül genişliği cennetlere çevirir. İmanla genişlemeye başlayan iç dünyamız, bu sayede gönlü rahatsız eden nice sorulara cevap bulmanın rahatlığına ve huzuruna erişir. Gönlün genişlemesinin ilk halkaları imanla gerçekleşirken, bu genişleme İslam'ın diğer ahkamının ve ahlakının yaşanmasıyla daha geniş halkalara erişir. Her şeyde Allah'ı görür gibi olma ve hissetme hali, yani ihsan kıvamına erişilince de gönül aleminin genişliğine artık bir sınır çizilemez. Özellikle sufiler gönül genişliğine büyük önem verirler. Hatta gönlün deryalaşmasıyla insanı kamil seviyesine erişmek arasında doğrudan bir ilişki kurarlar. Nitekim Mevlana Celaleddin Kuddise Sirru, kalbin sınırsızlığını şöyle tasvir etmiştir. Gönül diye bir varlıktır ki, şu 7 kat gök gibi, 700 gök orada kaybolur da görünmez olur. Bazı sufiler de kalbin genişliğini ifade için şöyle bir benzetme yapmışlardır. Arş ve onun kuşattığı her şey, Arif'in kalbine bırakılacak olsa, Arif onu hissetmez bile. Zira kalp, arşı kürsiyi, aklı, nefsi, mekanlı ve mekansız olan her şeyi kuşatacak derecede geniştir. Gönül alemi tezkiye ve terbiye oldukça iç darlıktan kurtulmak mümkün olur. İçinde haset, kin ve kibir bulunan kimseler tabii olarak darlık yaşarlar. Bencillik ve cimrilik de gönül daraltan en ağır iç hastalıklarındandır. Dünya ve içindekilere diğer bir ifadeyle gel geç sevdalara gönlü kaptırmak da iç sıkıntısı oluşturur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir gün arkadaşlarından birini üzüntülü görür ve ona şöyle der. Evlat, bütün gönül darlığı bu aleme gönül bağlamaktan gelir. Kendini yok bilirsen her renge bakarsın, her lezzeti tadarsın. Öyle bir aleme kanat açarsın ki orada hiçbir zaman gönül darlığı çekmezsin. Sahibül Vefa Musa Efendi Kuddise Sirruh da der ki, nefsin arzularına kilitlenen kimseler, ibadetleri çok dahi olsa gene huzursuzdurlar. Çünkü sadrıları dardır. Beğendikleri yalnız kendi görüş ve fikirleridir. Nerede bulunurlarsa orada birikilik çıkarırlar. Çünkü gönül alemleri karanlıktır. Ne kadar gayret edilirse edilsin, böyleleriyle katiyen ülfet edilemez. Akı gösterdiğinizde bile bile kara der, karayı gösterdiğinizde ak diye iddia ederler. Yine bu gibi kimseler katiyen kimseyi sevemezler. Böyle olunca da kimse tarafından sevilmezler. Çünkü bet ahlaklıdırlar. Katiyen bu makule kişilerle istişare yapmamalı, mümkün olduğu kadar bunlardan kaçınılmalıdır. Gönül darlığı hali, kaba nefsinin tesiri altında kalarak kendini diğer mümin kardeşlerinin fevkinde gören, dar görüşlü, kıt akıllı insanlarda görülen bir acayip ahlaktır. Bu tıynette olanlar kimseyle geçinemezler. Hiçbir devamlı iş tutunamazlar. Bütün günleri öfke, sıkıntı içinde geçer. İyilikten ziyade zararları fazla olur. Hem kendilerine hem de cemiyete. Acısıyla, tatlısıyla, inişiyle çıkışıyla, zoruyla, kolayıyla şu alemi yaşanılabilir ve hatta huzur soluklanabilir bir hayat haline dönüştürmek ancak gönül genişliğiyle gerçekleşebilecektir. Gönlü deryalaşanlar hem huzur duyarlar ve hem de etraflarına huzur aşılarlar. Aile hayatında, iş hayatında, hizmet sahalarında, komşuluklarda, arkadaşlıklarda ve dostluklarda en çok ihtiyaç hissedilen şey de işte bu derya gönüllü olabilme kıvamıdır. Derya gönüllüler kirlenmez ve bulanmazlar. Bu yolda yapılması gereken ciddi bir nefis terbiyesi ve tezkiyesi yoluyla imanda yakine erişmek, İslam'ın ahkam ve ahlakını kuşanmak ve daha ötede Allah'la beraberlik şuurunu kazanma adına daimi bir zikrullah haliyle tüm varlığı kuşatacak bir gönül açılmasına nail olmaktır. Sesi Dergi'de bu akşam size son olarak Dr. Adem Ergül'ün Huzur Bulan, Huzur Veren Derya Gönüller başlıklı yazısını aktardık. Bugün Altınoluk Dergisi'nin son sayısı yani Şubat 2015 sayısından yazılar aktarmaya çalıştık ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.